Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi'nin hatimesinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evvela düz okuyoruz, sonra açıklamalara geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci fıkra, madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustalar var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Şimdi bu birinci fıkrada üstadımızın vermek istediği mesaj nedir abi?
Evet. Şimdi sanki bunu açsak ikinci şua olarak ortaya çıkar. Orada Allahu Ahad ismi azamı üstadımız anlatıyor. Ve işin başlangıcında da meşhur bir Kasem-i Nebevi ile başlıyor üstadımız. Yani vellezu nefsi Muhammedun biyedi. Şimdi Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a kasem ederim diye başlıyor sanırım. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün kainatın en mükemmeli, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın yanında en makbulü, en kıymetlisi olduğu halde onun nefsi bile kendi iradesine tabi değilse, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kudret eline bağlıysa, kabzayı kudretine bağlıysa, elbette kainatta hiçbir şey, hiçbir hal, hiçbir şen, hiçbir keyfiyet kendisine ya da herhangi bir sebebe ya da herhangi bir mahluka bağlı değildir diye bağlıyor. Şimdi burada birinci fıkrada bir şey öğretiyorsanız bize. Her şey sanatlı mı? Evet. Elbette bir ustalar var. Niye? Çünkü fiil failsiz, eser ustasız olmaz. Zaten üstadımız bize öyle bir yol açıyor ki, Risale-i Nur'un çok yerlerinde biz bunu görüyoruz. Biri yine ustası olmaz. Küfrün önünde bir set oldu bu yani. Ehli küfür ne yaparsa yapsın bunu aşamaz. Bir iğne ustası olur mu? Hayır. Bir harf o da katipsiz olmaz. Peki basit bir köy o da muhtarsız olmaz. Peki hemen arkasında hüküm şey geliyor. Değil mi? İfadesi geçiyor. Nasıl oluyor ki bütün bu kainat bir hakimsiz, sultansız, ustasız, katipsiz olsun? Bunu bize bir izah edin. Dolayısıyla üstadımız meseleyi orada bitiriyor. Buna Risale-i Nur'da sehli mümteni diye geçiyor, ifade ediliyor. Sehli mümteni. Söylenmesi çok kolay ama zor. Kur'an-ı Kerim'in en bariz özelliklerindendir. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim bir ifade kullanır. Oradaki şairler, hatipler derler ki biz de söyleyebiliriz. Hadi buyurun. Hiç kimse söyleyemez benzerini.
1400 Niye? Yıldır da söyleyemiyorlar.
Söyleyemiyorlar. Daha söyleyemeyecekler de. Değil mi? Çünkü mucize. Risale-i Nur'da bazı ifadeler bakıyorsun ki evet normal olarak bizim kullandığımız bir iğne ustası olmaz. Herkes söyler bunu. Peki niye kimse söyleyememiş? Bir harf katipsiz olmaz. Niye kimse söyleyememiş? Küfrün önünde set olacak bir şekle niye getirmemiş? Değil mi? Evet o beton var ama o beton nerede kullanıyoruz mesela? Basit bir yerde kullanmışsın geçmiş. O söz de söylenmiş. Ama öyle bir yerde söyleyeceksin ki o baraj olacak o beton. Değil mi? Ondan sonra ciddi manada suların birikmesine, elektriklerin üretilmesine, ondan sonra insanların ve bahçelerin sulanmasına vesile olacak bir yerde koymak mühim yani. İşte o Kur'an-ı Kerim'de mucize, evliya ve alimler kitaplarında da ilham diye geçiyor. Değil mi? Keramet gibi. Kerameti ilmiye yani. Ha. Şimdi madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. Bunun zaten muhalifini ifade edecek hiç kimse yok. Üstadımız burada nefsine bu dersi veriyor. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Şimdi ya bütün ordunun neferleri bir kumandana bağlı olacak iş kolaylaşsın. Hayır. Her bir nefer şu kadar komutana bağlı. Dedin mi o zaman işler müşkilleşir. bütün kainatın bir zatın elinde olması çok kolaydır, değil mi? İmdad-ı vahidiyet ile, yüsr-ü vahdet ile, değil mi? Bütün mahlukatı birinin imdadına gönderir ve iş kolaylaşır. Bir zihayatın meydana gelmesi için güneş çalışır, dünya çalışır, hava çalışır, sular çalışır, mevcudat çalışır, mahlukat çalışır. Hatta bütün kainat, tefekkür ettiğin vakit, bütün kainat hummalı bir şekilde çalışması lazım ki bir zihayat meydana gelebilsin.
Evet. Ha.
Şimdi eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey, bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Dolayısıyla kainattan meydana gelen her bir mahluk, her bir mevcut ve onun da her bir uzvu ve onun da her bir parçası ve onun da her bir parçacığı, bakıyorsun ki külden meydana gelir. Kainatın tamamından gelir. Değil mi? Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Rahat olur artık. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, sanatlı ya, hem zemin hem gökyüzü, asuman. Bütün bunları madem sanatlı olduğu için birisi yapmış, yaratmış, peki nereye gidiyoruz? Elbette o pek hikmetli, hikmetli bir zat ve sanat ve çok sanatkar olan o zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Özellikle üstadımızın vurguladığı bu yani. Şimdi sen bir bahçe yaparsın. Ne içindir? Bahçeye bakmak, ağaca bakmak meyveleri içindir. Sen başkalarına ebediyen bunu temlik etmezsin. Yani ben bahçe yaptım, ondan sonra da isteyen istediği gibi, vakıf malı gibi, hayır. Benim iznimle bunlardan yiyecekler ve bir de bana teşekkür edecekler. Benden geldiğini bilecekler diyorsun. Yani bunu yani bir enaniyet manası değil, mesele anlaşılsın diye söylüyoruz insan olarak. Burada madem ki benim bahçeme herkesin girmesine mani oluyorum, etrafında tel örgüler, duvarlar örüyorum. İşte Cenab-ı Hak da burada tel örgü ve duvar manasında bu kaderin adeta manalarını ve hikmetlerini önümüze koyuyor. Her şey benimdir. Zahiren duvarsız olduğuna bakmayın. Orada bir duvar var. Nedir bu? Aldığınız vakit teşekkür banadır. Benim iznim dairesinde alacaksınız. Onu ben size ebediyen temlik etmiyorum. Onların siz maliki değilsiniz. Emanetçisiniz. Hani Anadolu'da diyorlar ya, emaneti dolandırıyor diyorlar mesela.
Evet.
Dolayısıyla burada emanete sahip çıkmak var. Yoksa emaneti sahiplenmek ve ona malik olduğunu iddia etmek yoktur. Burada bir duvar var işte. O duvar da imanla görünür. Değil mi? Şimdi dolayısıyla burada bütün mevcudatın madem ki sahibi Cenab-ı Hak'tır, zemin ve asumanın mevcudatın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak, başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Benim vasıtamla birisinin bir güzel bir şeye sahiplenme durumu olmuşsa, mesela benim vasıtamla işe girmişse, bu bir meyvedir. Burada o zatın şunu bilmesi lazım. Bu bütün kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın bana bir ihsanıdır, bir ikramıdır. Nasıl ki Cenab-ı Hak müsebbepleri gönderirken, değil mi? Müsebbepleri gönderirken bir sebep halk eder ve yaratır. Aynı şekilde beni işe sokan ya da bana bu ekmeği veren ya da bana bu meyveyi ikram eden bu zat da bir sebeptir. Bunu gönderen bütün kainatın halkı, sahibi olan zeminin ve asumanın yaratıcısı ve sanatkarı olan Cenab-ı Hakk'ın işidir. Dolayısıyla o zatı da Allah yaratmış, zemini de Allah yaratmış, asumanı da Allah yaratmış. Allah bunun vasıtasıyla bana bu meyveyi, bu ekmeği ya da bu işi gönderdi. Ona teşekkür, o kul ve sebep olan zata, ama hakiki şükür kime? Cenab-ı Hakk'a. Niye? Çünkü Allah, kainatın meyvesi olan zişurların meyvesi olan şükürlerini hiç kimseye vermez. Ve kainatı yaratmasının ana umdesi bu. Bütün şükürler, bütün tesbihler, bütün secdeler, bütün rükular, bütün medihler, bütün alkışlamalar doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ındır. Sebeplere ne zaman müracaat edeceğiz? Sebeplerden kusur gelir, eksiklik gelir. Arkadaşın bahçesi şu kadar meyve verdiği halde, Cenab-ı Hakk'ın izniyle, kudretiyle, benim niye onun kadar vermedi ya da onda biri kadar verdi? Bunun sorusunu da aradığımız vakit sebeplerin eksikliğinde buluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hazinesi sonsuz. Hı. Ama sen sebepleri Allah'ın koyduğu kanunlar muvacisinde terbiye etmediğin için, Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde terbiye etmediğin için, değil mi? Onlara riayet etmediğin için sebepler noktasında eksiktirler ve bundan dolayı verdikleri meyve de o nispette az oluyor diye bu manada ne yapıyoruz? Sebeplerde kusurları, Cenab-ı Hak'ta da güzellikleri, kemalatları, hediyeleri ve hikmetleri görüyoruz. Şükürler Cenab-ı Hakk'adır, teşekkürler de sebepleridir.
İkinci fıkra, sen ey mağrur nefsin, üzüm ağacına benzersin, fahirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış, başkası onları ona takmış. Bu fıkrayı izah edebilir misiniz?
Evet, şimdi dolayısıyla burada üstadımız sebep olarak kullanılan, insanların hadiselere bakışını tadil ediyor. Hani üstadımız 26. sözü telif etmiş ya.
Evet.
Burada ister istemez, tebrikler, takdirler yağacak. Niye? Çünkü muazzam bir kemalat var burada. Hı. Biz sadece 26. sözü diyoruz ama aslında şimdiye kadar yazılan bütün eserler, yaptığı bütün hizmetler, hani ya da insan olarak herkesin yaptığı şeyler. Burada üstadımız diyor ki, nasıl ki bir üzüm çubuğu, kendisi adi olduğu halde, çubuk, kırıyorsun o kuru havada, adeta çıt çıkaracak kadar da kuru. Bir. Hava kupkuru. Üzümün yetiştiği yerler öyle, enteresan.
Evet.
Toprağa bak, az bir nem bulabiliyor. Belki çoğu kez onu da bulamıyor. Ve kuruluktan da çatlıyor adeta. Ondan sonra hava böyle, toprak böyle, çubuk böyle. Ama içinde ne çıkıyor? Hasiyetli üzüm taneleri çıkıyor. Cennet şurubu gibi güzel bir meyve çıkıyor. Ve kesitetle çıkıyor. Enteresan. Mesela bazen bakıyorsun mesela bir dalda belki 10 tane, 20 tane, 30 tane büyük büyük sarkımlar var. Her sarkımda da üstadımız diyor, saydım diyor, 150-160 kadar tane çıktı. Şimdi bütün bunların hepsi, değil mi? Evet. Baktığın vakit o üzüm çubuğu devamlı su akıtan bir boru gibi olmuş olsaydı, bir musluk gibi olmuş olsaydı, o sıcakta, o kuru havada kururdu ve bunları dolduracak durumda da belki olmazdı. Ama yok. Öyle bir su akıtan bir musluk değil. Böyle bir boru değil. Hava kupkuru, onsa toprak kupkuru. Peki bunlar nereden geliyor? Bunu da bilin ki tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın hazine-i gaybından geliyor, hazine-i rahmetinden geliyor.
Esbab-ı sükût etmiş yani.
Ya bu kadar.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak üstadımıza, bir beyin vermiş, bir vücut vermiş, değil mi? Bir beden vermiş, bir ruh vermiş. Bana da vermiş. Peki ben niye zuhur edemiyorum? Benden niye zuhur etmiyor bunlar? Niye meydana gelmiyor bunlar? Demek ki bileceğiz ki üstadımız şiddeti taleple, dertlenmeyle, dert benimdir, deva Kur'an'ındır demek suretiyle Cenab-ı Hak'tan şiddetle istemiş, ehli imanın imanını kurtaracak bana bir imkan ver ya Rabbi diye. Cenab-ı Hak da ona nasip etmiş. Ne gibi? Ağacın ya da burada misalde olduğu gibi üzüm çubuğunun üzüm tanelerini verebilecek bir özelliğe adeta istidat lisanı yaptığı dua gibidir. İhtiyacı fıtri lisanı yapılan dua gibidir. Değil mi? Mesela bir bebek hangi kemalatıyla Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o nimetlere ulaşabiliyor? Annesini adeta emiyor. Ama neyle? Ağzıyla da değil. Göbeğiyle. Peki o annesinin yediği nimetler ona nasıl ulaşıyor? Kendi kuvvetiyle mi? Hayır. Kendi kudretiyle mümkün değil. Kendi ilmiyle mi? Yaptığını bilmek bir tarafa, kendisinin ne olduğunu bilmez. Peki nasıl o güzelliklere konuyor? Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle. Anne de ne yaptığını bilmiyor. O da enteresan bir şey. Demek ki burada üstadımız kendi nefsine ve dolayısıyla bütün insanlığa ders veriyor. Sen üzüm çubuğu hükmünde olup güzel, hasiyetli taneler meydana getirsen, bunu bil ki bunlar senin duanladır. İstidat lisanına, ihtiyacı fıtri lisanına yaptığın dualardandır. Fiili olarak, kavli olarak yaptığın dualardandır. Dolayısıyla bundan dolayı sen fakirlenme, ucube girme, cistana bu nimetleri, şu üzüm tanelerini takan Cenab-ı Hakk'a şükretmekle mükellefsin diye hem nefsine hem bütün insanlara bu dersi veriyor. Dolayısıyla hiç kimse güzelliklere, kemalatlara, hayırlara sahip çıkamaz. Bunların hepsi Allah'ın malıdır. Ama insanoğlu kendi kusurlarını görecek. Acaba kusurlarımı nasıl terbiye edeyim de daha güzel nimetler, daha güzel eserler, daha güzel faaliyetler ve ubudiyetler benden zuhur etsin diye de eksikliklerini görmeye ve bunları da terbiye ve ıslah etmeye çalışacak ki insan burada yanlış yapmasın. Şimdi, sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Aslında az bir nazarımızı kaldırsak değil mi? Hemen ne diyeceğiz? Ya bu iş bunda değil. Bunda da değil, bunda da değil. Ne toprakta, ne havada, ne kuru üzüm çubuğunda. Belli ki bir zat var, rahmetiyle ne yapmış? Oraya onları koymuş. Hani Zerre Risalesi'nde geçiyor ya, yani bir ami, ham, adi bir adam, cahil bir adam çıkıyor Avrupa'ya gidiyor, bütün fabrikalarda üstadane çalışsa, yani az bir aklı olan bir adam anlar ki, değil mi? Yani bu işleri yapmak onun işi değil. Bir üstadı kül ona ders verir. Bu bir. İkinci misal, ami bir adam, adi bir adam, yerinden kalkamayacak kadar da aciz bir adam, kulübecinde oturmuş, birisi ona dışarıdan küçük bir kemik atıyor, küçük bir pamuk parçası atıyor, ondan sonra küçük bir taş atıyor, bakıyorsun ki toplarla çuha oradan çıkıyor. Ondan sonra mücevherler oradan çıkıyor. Fevkade nimetler oradan çıkıyor. Herkes bilir ki bu işler o acizin, o cahilin, o yerinden kalkamayacak kadar gariban olan adamın işi değildir. Kimin işi? Belli ki bir zat var, muazzam fabrikaları var ve o fabrikaların adeta çıkışlarını da onun kulübeciğine bağlamış. Ona sen basit adi bir şey attığın vakit o fabrikadan alıp sana verir. İş onun değil. Fabrika sahibinindir o kemalat.
Mandal hükmünde.
Mesela. Şimdi hava atomları bu kadar mükemmel işleri nasıl yapıyor? Avrupa'ya giden zat bu hava atomu. Peki toprak atomu bu kadar mükemmellikle nasıl yapıyor? Aslında baktığın vakit o iradesiz yapıyor. Biz de irademizle yapıyoruz. Ama asıl yapan kim? Cenab-ı Hak'tır. Yani o iradesiz ondan zuhur ediyor onlar. Ben de irademi bu işleri yapmak için yönlendiriyorum. Meyil ettiriyorum. Zaten kader-i sarsiye olan münasebeti bu. Geri kalan bütün her şey, kemanatlar, güzellikler, yaratmalar kimin işi? Zemin ve asumanı halk eden kimse ancak onun işi olabilir. Yoksa senin gibi kuru üzüm çubuğu hükmünde olan bir insanın malı işi değildir. Bütün buradaki kemalat ancak ve ancak bütün kainatı halk eden Cenab-ı Hakk'ındır. Yani.
Evet, Allah razı olsun. Üçüncü fıkra, sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَيِّدُ هَذَا الدِّينِ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Sırrınca, müzekka olmadığın için belki sen kendini o recul-ü facir bilmezsin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul.
Ya. Adım adım gidiyoruz değil mi?
Evet.
Adım adım gidiyoruz. Ey riyakar nefsin, sen güzellikler yaptın. Sen bazı Cenab-ı Hakk'ın verdiği kemalatı gösterdin, değil mi? Ondan sonra bazı şeylere aynadarlık ettin. Ey riyakâr nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. Allah hepimizi muhafaza eylesin.
Amin.
Burada dine hizmet eden insanların ciddi bir vartası olabiliyor. Tevazu bizim süsümüz olacak, değil mi? Ondan sonra kemalatımız bizim işi yaptıktan, hizmeti üstlendikten sonra, değil mi? Cenab-ı Hakk'a bu manada şükretmekle ve günahlarımızı azami derecede azaltmaya çalışmakla, sıfırlamaya çalışmakla biz ancak bu verilen nimetten şükrünü eda edebiliriz. Yoksa ben yaptım, bu güzel dersi benden daha güzel kim yapabilir? Bu Kur'an kursunu benden daha güzel kimse şimdiye kadar yapamadı, bak ben muvaffak oldum gibi. İşte şu hizmeti, şu medreseyi biz yaptık. Bak daha önceki arkadaşlar beceremedi mesela. Bu manadaki şeyler bizim nefsimizden devamlı bu zuhur ediyor değil mi? Şimdi üstadımız bunun 1 milyon katını düşün. Çünkü hem o anda yapılan hizmetler, piyasada kimse yok, bir kendisi eser yazıyor, talebe yetiştiriyor. Bir de kıyamete kadar bu eserler inşallah baki kalacak diye de Allah ona adeta Cenab-ı Hak bir müjde vermiş. Onu da biliyor. Bundan sonra artık bütün asırları tenvir edecek eser Risale-i Nur'dur diyor mesela. Kur'an namına.
Evet, bir de karanlıkta çok... ufak bir ışık bile parladı.
Parlıyor tabii.
O zamanki o karanlık devirde Risale-i Nur
müthiş
diğerlerine göre daha çok parlıyor. Üstad da onun önünü almak için, diğer talebelerinin ona karşı bakış açısını değiştirmek için böyle bazı açıklamalarda bulunuyor.
Elhamdülillah. Şimdi hem bunlar hakikat,
evet,
değil mi? Yani şimdi nefiste bir riyakarlık var. Ucube girme gibi bir durum var, değil mi? Ondan sonra işte diyelim mesela serkeş olma durumu var. Yaptığı şeyleri sahiplenme var. İster istemez. Ve ne diyor? Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe lâ yu'eyyidu hâzed dîne bir racul facir. Bu hadis-i şerif. Bak Buhari'de geçiyor. Evet. Müslim'de geçiyor. Darimi'de geçiyor mesela. Bu gibi şeyler mesela meşhur olduğu için çok bu manada sahih hadis kitaplarında geçiyor. Allah'ın dininde Cenab-ı Hak, değil mi? Racul-u facirleri de ne yapar? İstihdam eder. Yani kendi davasını inkişaf ettirmek, kendi davasını büyütmek için Cenab-ı Hak'ın kimseye ihtiyacı yok. Hı. Çok takva olmasına gerek yok. Facirleri de Allah isterse istihdam eder. Mesela meşhur Kuzman hadisi var. Ey Kuzman, sana müjdeler olsun, sen şehit oluyorsun diye sor. Hayır diyor, ben diyor bu din için yapmadım ki bu işi. Hı hı. Yani hem şerefim için, hem hurmalıklarım için, hem memleketim için, neyse yani. Bu manada baktığın vakit, yani Allah bu dini mübini, İslam'ı inkişaf ettirmek için kimseye muhtaç değil. İstediğini istediği şekilde istidam ettirir. Mesela diyelim ki Nemrud'u öldürmek için koca koca savaşçılara ihtiyaç yok. Yani bir sinek yetiyor Cenab-ı Hak için. Hatta ona da ihtiyaç yok. Olur mu? Ha, mesela diyelim ki Calut'u öldürmek için koca bir Talud'un ordusuna ihtiyaç yok. Davud Aleyhisselam daha küçük bir delikanlı mesela. Ondan sonra kullandığı silaha da baktığın vakit taş mesela. Evet. Ama Calut'u yere serecek şekilde de, değil mi? Cenab-ı Hak ona kuvvet veriyor. Mesela bu kuvvet Davud Aleyhisselam'dan gelmiyor. Bu kuvvet kimden geliyor? Cenab-ı Hak'tan. Çünkü koca bir ordu onun karşısında titriyor zaten. Bir çocuğu Allah burada istihdam ediyorsa belli ki kemalat o çocukta değil. Kemalat onu istihdam edende. Evet. Şimdi burada üstadımız bize ve nefsine muazzam bir ders veriyor. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe lâ yu'eyyidu hâzed dîne. Şüphesiz Cenab-ı Hak bu din-i mübin İslam'ı teyit eder, kuvvetlendirir. Kiminle? Bir racudul facir. Facir olan insanlarla da kalkındırır sırınca, müzekka olmadığın için. Yani sen vazifeli ve nefsini tam terbiye etmiş bir zat olmadığın için belki sen kendini o recul-ü facir bilmelisin. Oldu mu? Yani o fasık adam, o facir adam olarak kendini bilmelisin. Evet. Ta ki tevazuyla, değil mi? Mesela büyük zatlar, yani Müslüman olan kumandanlar diyelim, bir harp, bir savaş, hem de mühim bir şey olduğu vakit, bakıyorsun ki savaş bitti, muvaffakiyet Allah nasip etti. Hemen secdeye kaptırır. Şükran secdesine. Niye? Çünkü Allah bana nasip etti bunu. İhsan etti. Yoksa benim kuvvetimle, kudretimle olacak bir şey değil diye, değil mi? Doğrusu da bu. Bazı büyük kumandanlar, büyük padişahlar, büyük sultanlar bu manada büyük muvaffakiyetlerin arkasında hemen kendisine bir kabir eştirir ya da daha önce eşilmiş bir şey var, içine girer. Hemen kendi nefsine başlar ders vermeye. Gururlanma. Senin asıl yerin bu dar olan yerdir. O geniş yerde Allah sana böyle muvaffakiyetler vermişse Allah'ın ihsanıdır, ikramıdır diye hep kendi nefsini bu manada ciddi manada ne yapmışlar? Ya muhatap almışlar ve ders vermişler. Belki sen kendini o racul-u facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini. Yani hem hizmet olsun hem ubudiyet olsun. Nedir? Geçen nimetlerin şükrü. Allah seni yoklukta bırakmadı. Varlık alemine çıkardı. Değil mi? Elementler aleminde, cemadat aleminde bırakmadı. Ondan sonra hayat sahibi yaptı. Ama hayat sahibi ama bitki olarak bırakmadı. Ruh verdi. Ama hayvan bırakmadı. Akıl verdi şey ama bir gayrimüslim bir toplumda, bir ailede seni göndermedi. Müslüman bir ailede, Müslüman bir toplumda seni Allah bu manada yarattı, gönderdi. Ondan sonra bu kadar akıl, şuur verdi, değil mi? Geçen nimetlerin şükrü olarak göreceksin. Allah bana nimet vermiş, ben de bunların şükrü eda ediyorum. Bu bir. Vazife-i fıtrat. Nasıl ki güneş ışık verir, ısı verir, benim de vazifem bu yani. Nedir? Allah'a hizmet, Allah'ın dinine kuvvet vermek, ilmim varsa bunu anlatmak, başka ne gücüm varsa, ne kemalatım varsa bunu yerine getirmek, değil mi? Ve farize-i hılkat, yaratılışın farizesi, ve netice-i sanat bil. Göze Allah bir sanat vermiş. Nedir? Görüyor. Netice-i sanat bu. Burun da kokluyor. Bunda netice-i sanatı bu. Kulak da işitiyor. Dil de konuşuyor. Netice-i sanat bu yani. Dolayısıyla senin de netice-i sanatı nedir? Nasıl ki deve süt verir, et verir, ondan sonra derisini verir, yününü verir. Senin de bir vazifen var canım. Bu da senin neticeyi sanatın bu manadaki hizmetleri Allah seni hangi hizmette istihdam ediyorsa yapmaktır. Dolayısıyla bundan dolayı sadece sana düşen şükürdür. Allah'a teşekkürdür. Değil mi? Ondan sonra tazarrudur. Ondan sonra yaptığın kusurlardan dolayı tövbe istiğfardır. Sen her zaman aynı olmamışsın. Belki bazı vakitlerde de perde olmuşsun. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda af dilemektir yani. Ne güzel, mükemmel bir ders değil mi? Ucub ve riyadan, gösterişten ve gururdan kurtul.
Çok güzel ayar veriyor. Burada bir soru var. Üçüncü fıkrada insanların vesveseye girme tehlikesi olabilir mi?
Evet. Şimdi tabii burada vesveseye girme durumu şöyle. Yani Allah fasık mütecahillerin eliyle de din-i mübin İslam'ı kalkındırır diye hadis-i şerif bize ifade ediyor. Sadımız da bunu kendi nefsine, ey riyakâr nefsim, dine hizmetim diye gururlanma, sanki böyle bir zat olarak olabilirsin ve kendi böyle bil, ta ki riyadan kurtul, tövbe istiğfara gir diyor. Evet. Aslında burada insanların dereceleri farklıdır. Kemalatları da farklıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyelim mesela, bu hadis-i şerifi bu manada insanlara ders veriyor. Demek ki bu bir hakikattir yani. Bunun insanlara verilmesi gerekiyor ama öyle vereceğiz ki insanlar da korku ve ümit arasında kalabilsin. Değil mi? Hı hı. Yani sen gururlanma gibi bir tehlike var. Bir de tamamıyla ben fasık mütecahir miyim acaba deyip bu manada bir duruma girme. İkisi de tehlikeli. Dolayısıyla bu dersi vermemek insanı daha büyük bir sıkıntıya götürebiliyor. Niye? Gururlanmaya, iftihara, değil mi? Ucbe, ondan sonra şükürsüzlüğe ve yaptığı güzellikleri sahiplenmeye Allah muhafaza götürebiliyor. Bu tadil ediyor. Dolayısıyla nasıl tadil ediyor? Diyor ki, ey insan, sen sadece bir tarafa çalışma, değil mi? Mesela diyelim ki, havf ve reca diyoruz mesela. Korku ve ümit arası. Hı hı. Ondan sonra bu manadaki şey içerisinde, denge içerisinde bir insan sırat-ı müstakime yürüyebilir. Yani hem gururlanmayacak, hem de tamamıyla bu manada insan yiyese ve ümitsizliğe girmeyecek. İşte burada bu dersin hakikatini anlamak dediğimiz durum ortaya giriyor. Biz hem dine hizmet edeceğiz, hem sahiplenmeyeceğiz. Hem ilim sahibi olacağız, ilmi de Allah yolunda kullanacağız, hem de bunu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir farize-i hılkat olarak, bir netice-i fıtrat olarak, değil mi? Geçmiş nimetlerin bir şükrü olarak göreceğiz. Dolayısıyla bu ciddi bir ameliye gerektiriyor. Ruhumuzu biz günahlarla kirlettikçe, değil mi? Bize bu manadaki hadis-i şeriflerden gelen dersler belki bizi ters yöne itebiliyor. Ama biz aslında ne yapacağız? Kendimizi ciddi manada terbiye edeceğiz, temizleyeceğiz, günahlardan uzak kalmaya çalışacağız, hayırlı işler yapmaya çalışacağız ve bu manadaki hadis-i şerifler de devamlı nazarımızın bir tarafında kalacak, kulağımızın bir tarafında, değil mi, duracak ve yaptığımız güzellikleri sahiplenmeden ama yese ve havfe, korkuya da girmeden bu ikisinin arasında da çok böyle ustalıkla geçmeye çalışacağız. Ben şunu gördüm. Kur'an-ı Kerim'e ciddi manada bir insan böyle muhatap olabilirse Allah ona o doğru yolu çok güzel gösterir. Hadis-i şeriflerde insan muhatap olursa yine bu doğru yolu budur. Muhakkik alimlere, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam gibi zatlara, evet, bir insan güzel bir şekilde muhatap olabilirse yine Allah'ın izniyle bu yolu bulur. Üstada Risale-i Nur'a muhatap olursa Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak ona doğru yolu gösterir. Neticede insanda bir vicdan var. Bu vicdan bir şeyi çok iyi anlar. Bunların sahibi ben değilim, değil mi? Ondan sonra bende eksiklikler var ama Allah bana düşman değil, bana devamlı doğru yolu gösterecek bir şefkatli Rab'tir. Buna ben iltifat edersem, Cenab-ı Hakk'a hizmet edersem bana doğru yolu da gösterir diye böyle güzel bir şey var vicdanda. Dolayısıyla bu noktada insanın vesveseye düşmesine bir yol olsa da insan bu gibi şeyleri anlamadığı vakit ve muhakkik alime müracaat etmediği vakit ayağının kayma durumları olabiliyor. Ama elhamdülillah Risale-i Nur'a muhatap olan, bu derslerin tamamına muhatap olan insanlar da o yeisten, o ümitsizlikten, o insanı helak edici korkudan rahat bir şekilde inşallah sıyrılabilir ve kurtulabilir yani inşallah.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamız burada sona erdi. Bir sonraki mütalaada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.